Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesini okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Geçtiğimiz hafta okuduğumuz, üzerinde düşündüğümüz 19. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah katında tek makbul dinin İslam olduğunu bildirmişti. İslam genel manasıyla Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil olmak üzere tarih boyunca gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin davet ettiği Allah'a teslimiyet ve tevhid dinidir. Rabbimiz kendi varlığını, birliğini, yüceliğini tanıtmak için İnsanlara melekler vasıtasıyla emir ve yasaklarını göndermiş. O melekler Allah'ın insanlar içinden seçtiği peygamberlere bu dini emirleri ulaştırmıştı. O peygamberler de bazen kendilerine verilmiş suhuf ve kitapları, bazen de kendinden önce gönderilmiş kitaplara uyarak, onların emir ve yasaklarına uygulayarak insanları Allah'a davet etmişlerdi. İşte bütün peygamberlerin çağırdığı temel din, hepsinin Allah tarafından gönderildiği esas şeriat İslam'dır. Fakat insanlar bu gönderilmiş İslam dinini zaman zaman değiştirmiş, bozmuş, tahrif etmiş ve kendi nefislerine uygun şekiller vererek onda bir takım aykırı yollar türetmişlerdir. İşte bu genel anlamıyla İslam dininin en son ve en mükemmel şekli, kıyamete kadar değişmeyecek şekilde var olan Allah'ın gönderdiği en son din, Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği İslam dinidir. Yani genel manasıyla bütün peygamberler İslam'a çağırdığı gibi, özel manasıyla da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de İslam dinini tebliğ etmiştir. Artık bu son, mükemmel, değişmez şekliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği İslam dinine girmek, onun devrinden kıyamete kadar bütün insanların üzerine bir vecibedir, bir zarurettir. İslam geldikten sonra Allah'ın diğer peygamberlere göndermiş olduğu kitaplar, şeriatlar, hukuk kuralları, emir ve yasaklar iptal olmuş, nesh edilmiş, yani hükmü ortadan kaldırılmıştır. Artık bir insan ilk indirilmiş şekliyle hidayete ulaştırsa da Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Hazreti Davud'un kitabıyla veya Hazreti İsa'nın getirdiği İncil kitabıyla artık Allah'a ulaşamaz. Çünkü onların hem asliyeti bozulmuş, safiyeti zedelenmiş, hem de artık bu hüviyetleriyle bütün insanlığı Allah'a ulaştırma vasıfları ortadan kalkmıştır. Artık Allah'a ulaşan tek yol, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu prensipler, onun getirdiği hükümler, onun dini, şeriatıdır. Onun dışındaki bütün yollar insanı Allah'tan uzaklaştırır. Bu hususta ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak ehli kitaba, yani kendilerine kitap verilmiş daha önceki milletlere, ümmetlere ilim verildiğini, yani doğruyu gösteren, yanlıştan uzaklaştıran, Allah'ın hidayetini gösteren deliller, işaretler bulunan bir ilim verildiğini bildirmektedir. Onlar bu ilim, bu kitap, bu doğru bilgi sayesinde rahatlıkla önlerine gelen bir hususta hangisi Allah'tandır, hangisi Allah'tan değildir şeklinde çok net çizgilerle ayrım yapabilecek bir melekeye sahiptiler. Daha açık ifadesiyle Rabbimiz daha önceki kitaplarda son peygamberin, son dinin, son kitabın, hatta bu dine müntesip olanların, uyanların, o peygamberin ashabının hangi özelliklere sahip olacağını bildirmişti. Ellerindeki bu net, tartışmasız ve rahat anlaşılır bilgilerle ehli kitabın Peygamber Efendimiz'i ve onun dinini mütalaa edince, fark edince, ona dair bilgilere ulaşınca gönüllü olarak teslim olmaları, Müslüman olmaları beklenirdi. Ama onlar daha Peygamber Efendimiz kendilerine gelmeden önce de çeşitli nefsani ayak oyunlarıyla ayrılığa düşmüşler, birbirleriyle kavgalı hale gelmişler ve son peygamber geldiğinde de içlerindeki öfkeden, kıskançlıktan, nefretten dolayı ellerinde mevcut olan ilme rağmen, doğruyu yanlışı rahatça görebilmelerine rağmen son peygamberi ve onun getirdiği dini reddetmişlerdi. Bu ayet-i kerimede vurgulanan husus şudur. Gerçekten önceki milletlerde, önceki ümmetlerde belki ümmi olan, kitaba sahip olmayan, kitaptaki bilgilere ulaşma imkanı bulunmayan cahil avam tabakasının, halk tabakasının belki bu kadar net şekilde son peygamberi tanımaları mümkün olmayabilir. Ama onların içinde ilim sahibi olanlar, kitabı bilenler bu noktada daha net, daha tarafsız ve kararlı bir tavır takınmalı. İlminin kendisini yönelttiği doğruya dört elle sarılmalıydılar. Ama o ilim sahipleri duygularına yenik düşmüş, ilmin kendisini ulaştırması gereken yer yerine, Peygamber Efendimiz'e iman yerine duygularının tesirinde kalarak ondan uzaklaşmayı tercih etmişlerdi. Burada bir husus daha var, altı çizilmesi gereken. İlim ehli bir hata yaptığı zaman onun hatası sadece kendisine tesir etmez. Ona bakarak doğruyu yanlışı ondan öğrenen insanlar, topluluklar o ilim ehlinin yaptığının, bilgisinin muhakkak doğru olduğunu düşünerek sürü halinde adeta onun peşine takılır ve onun gittiği yolu takip ederler. Dolayısıyla ilim ehli kendi duygularına düşmek ve bu duygularda sürüklenerek kendisi saptığı gibi başkalarını da saptırmak mevkiinde olmamalıdır. O duygularını frenlemeli, ilmin, hakikatin, adaletin sözcüsü olmalıdır. Ki hem kendisi hidayet bulsun, doğru yolu seçsin, hem de onu rehber kabul eden insanlar onunla beraber hakka, hidayete ulaşmış olsunlar. Fakat burada ayetin devamında وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ şeklinde devam eden kısmında Allah-u Teala bilgi olarak, ilim olarak son dini, son peygamberi bilmiş olmayı yeterli görmüyor. Eğer insan duygu olarak kıskançlık sebebiyle, haset sebebiyle veya kibir sebebiyle, menfaat sebebiyle, çok farklı duygularla bu ilmin gereğini yapmıyorsa, o peygambere, o kitaba inanmıyorsa, o zaman o başlı başına küfre düşmüş, doğru bilgiden, doğru inançtan uzaklaşmış demektir. Yani aklının bilgilerle doğruyu göstermesi bir insanın mümin olması için yeterli değildir. Kalbinin de o bilgiye uyması ve kalben imanı, imana ait esasları kabul etmesi gerekir. Bir insan aklıyla, yaptığı ilmi çalışmalarla Peygamber Efendimizin son peygamber olduğunu görse, ona indirilen kitabın mucize bir kitap olduğunu, kesinlikle Allah'tan indirildiğini bilse, fakat iman etmedikten sonra o kafir olmaya devam ediyor demektir. Rabbimiz hidayetin kapısına kadar gelmiş fakat bir türlü o kapıdan içeriye girememiş bu insanlara da hidayeti nasip eylesin. Gerçekten büyük bir imtihan, zor bir imtihan. Bazen insanın bilgisi ona kılavuz olacakken ayak bağı haline gelebiliyor. Bazen insanın öğrendikleri onu Allah'a yaklaştıracakken kibri sebebiyle, haset ve kıskançlığı sebebiyle onu Allah'tan uzaklaştırabiliyor. Rabbimiz bundan muhafaza buyursun. Çünkü hemen ayetin son kısmında اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Allah hesabı çarçabuk görendir. Bu dünyada veya ahirette böyle bile bile yanlışı seçenlere de Allah-u Teala'nın çetin, elim azapları vardır. Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi muhterem dinleyicilerim, bir sonraki ayete geçelim. 20. ayet-i kerime de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. فَاِنْ حَاجُّكَ فَكُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَ وَكُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Buna rağmen Allah'ın dini hakkında seninle tartışırlarsa onlara de ki ben bütün varlığımla Allah'a teslim oldum. Bana tabi olanlar da ona teslim oldular. Kendilerine kitap verilenlere ve dinden imandan habersiz ümmilere de siz de teslim oldunuz mu diye sor. Eğer teslim olurlarsa doğru yolu bulurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Muhterem dinleyicilerim, buradaki ilk hitap Peygamber Efendimiz'e ve onun devrindeki ashab-ı kirama. Kendi dönemindeki ehli kitaptan, yani Yahudi ve Hristiyanlardan Peygamberimizin huzuruna gelip İslam hakkında bilgi edinen veya kendi dinlerini İslam karşısında müdafaa etmeye çalışan kimselere Allah-u Teala cevaben şöyle buyuruyor. Eğer onlar seninle İslam hakkında, Allah'ın indirdiği hakkında tartışırlarsa onlara de ki ben bütün varlığımla Allah'a teslim oldum. Bana tabi olanlar da ona teslim oldular. Yani doğruyu açıklamak, doğruyu onların anlayacağı şekilde izah etmek, Peygamber Efendimiz'e, ashabına ve ondan sonra gelen ilim ehline yüklenmiş bir vazife. Bilgiyi ortaya koyduktan sonra karşı taraf çeşitli saiklerle, çeşitli sebeplerle bu bilginin gerektirdiğini görmezden geliyorsa, işi bilgi boyutunda değil artık duygu boyutunda, inanç boyutunda tartışmaya açıyorsa, orada Müslümanların son söyleyeceği söz, biz Allah'a Allah'ın indirdiği dine teslim olduk. Biz Müslümanız. Eğer siz kendi dininizi seçtiniz ve kendi dininizde memnun olduğunuz sürece bizim sizin dininize meyletme durumumuz yok. Bizim tavrımız, duruşumuz, yolumuz belli. Şayet siz bu batıl inançlarınızı ve dinlerinizi terk edip İslam'a gelirseniz ne âlâ. Yoksa biz sizin dininize tabi olacak değiliz. Biz Allah'ın bize indirdiği dine bütün varlığımızla teslim olduk. Ayet-i kerimede "Eslemtu vecihi lillah" ifadesi geçmekte. Ben yüzümle Allah'a teslim oldum. Tam tabiri böyle, tam ifadesi. Yüz, insanın yönünü döndüğünde onu temsil eden, onun döndüğü yönü gösteren bir organ. Ayrıca yüz şerefli bir organımız, uzvumuz. Bu yüzden herhangi bir sebeple birisi darp edilecek olursa onun yüzüne vurmayı dinimiz yasaklamaktadır. Aynı şekilde yüz insanın bütün vücudunu simgeleyen bir organ olmuştur. Bir insanın yüzü Allah'a dönmüşse o bütün benliğiyle, bütün vücuduyla Allah'ın dinine dönmüş, yüzüyle Allah'a teslim olmuşsa bütün varlığıyla ona teslim olmuş demektir. Bu manada insanın secdede yüzünü yere sürmesi de en şerefli, en kıymetli mevki olan alnını başını Allah'ın huzurunda büyük bir tevazuyla onun emrine uyarak ayağıyla ayağını bastığı yerle bir hale getirmesi, bu da tevazunun zirvesidir. İşte insan yüzünü başını Allah'ın huzurunda eğdiği zaman Allah-u Teala ona öyle bir izzet, öyle bir şeref nasip eder ki o insan başka bir varlığın önünde bir daha eğilmez, bir daha yüz suyu dökmez, o izzet ve şerefe kavuşur. Peygamber Efendimiz'e hitaben "Bütün varlığımla Allah'a teslim oldum" de buyuruyor Allah-u Teala. Peşinden de "Bana tabi olanlar da o Allah'a teslim oldular" diyerek ümmeti ve ashabı adına da bir şehadette bulunuyor. Demek ki biz Peygamber Efendimiz'in yolunda, onun izinde bulunduğumuz müddetçe o İslam'a ne kadar tabi olmuşsa biz de ona o kadar gönülle tabi olacağız. O Allah'a nasıl teslim olmuşsa biz de yine bütün varlığımızda onun öğrettiği ve yaşadığı gibi İslam'a teslim olacağız. Bizim muhatabımız belli. Biz dünyada Allah'a teslim olmuş, onun dinine boyun eğmiş, onu bayraklaştırmış bir ümmetiz. İnsanlığa Allah'ın dinini, Allah'a teslimiyeti öğretecek yegane doğru yoldaki ümmet Muhammediz. Bu yüzden de ayet-i kerimenin devamında kendilerine kitap verilenlere ve dinden imandan habersiz ümmilere de siz de teslim oldunuz mu diye sor buyuruluyor. Kendilerine kitap verilenler Yahudiler, Hristiyanlar, daha önceki peygamberlerin ümmetleri. Müslümanlar siz de bizim gibi, siz de son peygamberin tebliğ ettiği gibi Allah'a teslim oldunuz mu diyerek soruyorlar. Bir de ümmiler var. Bunlar da kendilerine kitap verilmemiş insanlar. Yani o devrin şartlarında öncelikle Arap müşrikleri cahiliye devrinde yaşamış, Tevrat'ı, İncil'i bilmeyen ve putlara tapan insanlar, günümüzde ise çok daha geniş anlamıyla bütün yeryüzündeki insanlar. Müslümanların muhatabı olan ümmeti Muhammed'in tebliğ edeceği grup bütün dünya. Bu büyük topluluk içinde de iki ana akım var. Bir tanesi ehli kitap, yani Allah'ın kitap gönderdiği bir peygambere tabi olan eski din mensupları, bir de herhangi bir ilahi kitaba inanmayan ve kendi düşünceleriyle, kuruntularıyla, tecrübeleriyle bir takım batıl dinler icat edip bunlara tabi olan ümmiler. İşte İslam bu iki topluluğa da, kısacası bütün dünyaya da hitap eden bir dindir. Peygamber Efendimiz bütün insanlığı kuşatacak, alemlere rahmet olmuş evrensel bir mesajın sahibidir. İşte böylelerini İslam'a davet et, siz de bizim gibi Allah'a teslim oldunuz mu diye sor. Eğer teslim olurlarsa hidayeti bulmuşlardır. Yok, eğer onlar sizin bildirdiğiniz bu İslam dinine uymazlarsa, Allah'ın dinine teslim olmazlarsa, sana düşen sadece tebliğ etmektir. Bu hususta çok uzun, inşallah önümüzdeki hafta ayet-i kerimenin bu kısmından başlayarak, yani muhataplarımıza vazifemizin tebliğden ibaret olduğunu ifade sadedinde biraz daha geniş bir şekilde mütalaada bulunalım. Şimdilik bu ayet-i kerimeyle ilgili izahlarımızı burada neticelendirmiş olalım. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis okuyorduk. Bugün de Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste devam edelim. Ali Nu'man ibn Beşir radıyallahu anhüme anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Meselul kaimi fi hududillahi vel vaki fiha kemetheli kavmin istehemu ala sefineh fasara ba'duhum a'laha ve ba'duhum esfeleha ve kânellezîne fî esfeliha izestekav minel mâi marru ala men fevkahum fekâlu lev anna harakna fî nasibena harkan ve lem nu'zi men fevkana fe in terekûhum وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى اَيْد۪يهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا رَوَاهُ الْبُخَارِ Numan bin Beşir radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik açsak üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş oluruz dediler. Şayet üste oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer bunu önerlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Bu hadis-i şerif Buhari'nin şirket ve şehadat bablarında yer alır. Ayrıca Tirmizi de fiten babında benzer bir rivayeti nakletmiştir. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine farklı zamanlarda, farklı topluluklarda nasıl bir yol izleyecekleri hususunda pek çok ölçüler vermiştir. Bir insanın ferdi hata ve günahları sadece onu etkileyen, sadece ona zarar veren şeyler değildir. Eğer hep birlikte yaşıyorsak, yaptığımız davranışın, hatanın, günahın bize zararı olduğu gibi başka insanlara da zararı vardır. Rivayete göre Abbasi halifelerinden Harun Reşit zamanında onun danelerinden akıl aldığı, üstad kabul ettiği kimselerden bir tanesi Behlül Dana idi. Aralarında çeşitli zamanlarda güzel sohbetler olmuş. Bazen de Behlül Dana Harun Reşid'in padişahlığını, sultanlığını adaletli bir şekilde yapması için onu ikaz edecek uyarılarda bulunmuştur. Bir gün yine Harun Reşid kendi kendine bir günah işlerken Behlül Dana onu görür ve ikaz eder. Harun Reşid, "Bana karışma, nasıl olsa her koyun kendi bacağından asılır" diyerek kendi halinde yaşamak istediğini ve kimseye bir zararının olmadığını söyler. Hatta onun bu kadar gelip gitmesinden de rahatsız olur ve onun sarayda bulunmasını da engellemek ister. "Sen der, biraz dışarıya çık. Bir müddet saraya uğrama." Behlül Dana onun bu sözlerindeki hatayı ona göstermek, hissettirmek, yaşatmak için saraydan ayrılmadan önce sarayın izbe bir yerinde bir koyun keser, koyunu bir çengele takar ve orada bırakır. Aradan günler geçer, Behlül saraya uğramaz ama sarayın içi zaten Bağdat'ta sıcak bir bölge, bir müddet sonra kokudan geçilmez hale gelir. Halife araştırmaya başlar. En sonunda bir odada kendi halinde kesilip asılmış ve her tarafa kokusu yayılmış, kokmuş bir koyun görür. Oraya kimin girip çıktığını öğrenir ve en sonunda bu işin Behlül Dana'dan kaynaklandığını duyarak, öğrenerek onu çağırtır. Aralarındaki konuşmayı da unutmuştur. "Sen böyle böyle yapmışsın, sarayı kokuttun" der diyerek onu ikaz etmek, onu azarlamak ister. Fakat Behlül aralarındaki konuşmayı ve o zaman söylediği bir sözü hatırlatır. "Her koyun kendi bacağından asılır demiştiniz, hatırlar mısınız?" der. Harun Reşit, "Evet, hatırladım" deyince, "Evet, her koyun kendi bacağından asılır ama onun kokusu herkesi rahatsız eder" buyurur. Günümüzde maalesef toplum olarak en çok terk ettiğimiz şeylerden bir tanesi de iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak hassasiyetimiz. Etrafımızda olup bitenlere sadece seyirci kalıyoruz, hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz, edemiyoruz ve "aman bana ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın" hesabı, kimse önündeki en küçük bir kötülüğe bile, en küçük bir çirkinliğe bile müdahale etmiyor. Ve sonra da "bu kötülükler nereden türedi, deyip kendi kendimize ver yansın edip duruyoruz. İşte hadis-i şerifte de öğretilen üslup, öğretilen prensip bu. Bir gemide seyahat eden kimseler her ne kadar iyi niyetle de olsa, üst kattakiler rahatsız olmasın diyerek de olsa, geminin altını delmeye başlamışlarsa onun içine su girmesi muhakkaktır. Şayet üsttekiler aman bize ne yaparlarsa yapsınlar deyip onların bu hatalarına göz yumarlarsa gemi su almaya başlar. Bir müddet sonra altıyla üstüyle bütün gemidekiler boğulup giderler. O yüzden mümin etrafına gözlerini kapayarak yaşayamaz. Mümin kim ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor diyerek olup bitenler karşısında mesafeli, ilgisiz duramaz. O elinden geldiği kadar, dili döndüğü kadar her şeye müdahale edip düzeltmeye çalışmalı ve eğer hiçbir şeye gücü yetmiyorsa hiç olmazsa kalbiyle buğz etmelidir. Bunun yanlış olduğunu hissetmeli. O hissini canlı tutmalıdır ki bu da imanın en zayıf şeklidir. Son olarak Allah dostlarından bir menkıbeyle programımızı bitirelim. Bayezid-i Bistami Kuddise Sirruh Allah dostlarından büyük bir zat. Pek çok menkıbeleri var. Yine onun bir menkıbesi. Bayezid-i Bistami bir arkadaşıyla birlikte sahrada elbisesini yıkamıştı. Arkadaşı, izin verirseniz elbisenizi şu bağın duvarına asayım dedi. Bayezid, olmaz. Başkasına ait bir duvara izni olmaksızın kazık çakılmaz dedi. Arkadaşı, peki şu ağaca asayım dedi. Bayezid, olmaz, dalı kırılır dedi. Peki şu izhir otunun üzerine sereyim dedi. Bayezid bu sefer, olmaz, o hayvanların gıdasıdır, üzerine örtmek doğru değildir dedi. Sonra sırtını güneşe çevirdi ve elbisesini de sırtına serdi. Bir tarafı kuruyunca elbisenin öbür yüzünü çevirdi ve o yüzünü de kuruttu. Muhterem dinleyicilerim, değişik bir hikaye, değişik bir menkıbe. Burada aslında en son kısmına gelmeden önce birkaç hususun altını çizmek lazım. Öncelikle tasavvuf, öncelikle ahlak sadece sözde olmaz. Bütün muamelelerinde, davranışlarında insanın hassasiyet sahibi olması gerekir. Burada basit bir gömlek yıkama, kıyafet yıkama meselesinde bile o hassasiyetin nerelere kadar uzandığına dikkatinizi çekmek isterim. İlkinde arkadaşı birisinin duvarına onun gömleğini asıp kurutmak istiyor. Fakat Bayezid-i Bistami o binanın sahibinden, o duvarın sahibinden izin almadan böyle bir şey yapamayacaklarını, bunun bir kul hakkı olduğunu ifade ediyor. İkinci olarak bir ağacın dalına asmayı teklif ediyor. Bu sefer de gömleğin rüzgar vesaire sebebiyle o dalı kırabileceğini söylüyor. Demek ki ince, narin bir ağaç. Allah dostu demek, mahlukata şefkat dolu bir kimse demek. Kendi menfaati veya ihtiyacı için gereksiz yere bir ağacın dalını dahi kıramayan kimse demek. Son olarak arkadaşı bir otun üzerine o gömleği serip kurutmak istiyor. Fakat Bayezid o otun da hayvanların beslendiği bir ot olduğunu, onları yiyeceklerinden mahrum edemeyeceğini söylüyor ve buna da gönlü razı olmuyor. Çölde o anki şartlarda tek bir yol kalıyor, kendi üstünde o ıslak gömleği kurutmak, evirip çevirip güneşte o gömleği üstünde sırtında kurutuyor. Burada bu kısa menkıbede bir kul hakkı var, bir ağaç ve benzeri şeylere zarar vermemek, çevre duyarlılığı var, bir de hayvanların yiyeceklerine mani olmamak, hayvan hakkı var. Kısacası mümin her an her yaptığı şeyde yaptığı işin kime nasıl zarar verdiğine dikkat edecek şekilde uyanık olan kimsedir. Ahirete ne hayvan hakkıyla ne kul hakkıyla gelmemeye çalışır. Tabii gücü yettiği nispette. Bunlar zor prensipler. Hayata tatbiki gerçekten emek isteyen, gayret isteyen, hassasiyet isteyen ölçüler. Ne kadarına muvaffak olabilirsek Rabbimiz bizi takva üzere bir hayat yaşayıp yine iman üzere ruhunu teslim eden sevdiği kulları arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, gelecek hafta buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.